Ayrım 5. Tanrı Nil kıyısında öldü. Naval Al-Sadavi. Sayfa 46. Sabahın belli belirsiz ışığı göğe yayılırken Şeyh Hamzavi'nin sesi havada çınladı. Alçak kerpiç kulübelerin üzerinden süzüldü, karanlık duvarları delip geçti. Daracık, eğri büğrü sokaklara indi ve artık evde olan polis şefinin kulağına ulaştı. Polis şefi her zaman yaptığı gibi uzun gece turundan dönünce üniformasını çıkarmamıştı. Karısına yemeğini getirmesini de emretmedi. Her zaman ayaklarını ağır zincirlerden kurtarmak istercesine odanın bir köşesine fırlattığı deri çizmeleri bile hala ayağındaydı. Minderin üzerinde arkasına yaslandı. Gözleri açıktı ve boşluğa dikilmişti. Çizmeleri sımsıkı bağlıydı. Bir tarlada ya da nehir kıyısında bir ceset bulup henüz katilinin kim olduğunu bilmediğinde ya da kendisinden habersiz nasıl tasarlandığını baştan beri bilmediği bir suç işlendiğinde hep yaptığı gibi uzun, gür bıyıklarını buruyordu. Şeyh Hamzavi'nin sesi köyden geçip kulağına ulaştığında başını çevirdi ve karısına baktı. Tam ona geceleyin Kafr Elten'de önemli bir şeylerin olduğunu söyleyecekti ki karısı ondan önce davrandı. Kafravi'nin kızı Nefisa kaçmış dedi telaşla. Neredeyse soluk almadan eliyle yaptığı hareket kocasının çizmelerine her zamanki fırlatışı kadar sertti. Haberi kulağına önceki akşam bir komşusu fısıldamıştı. Uzun gece boyunca yatağında bir o yana bir bu yana dönüp durmuştu. Haber hem canını sıkmış hem de onu gizliden gizliye sevindirmişti. Ve şimdi de Nefisa'nın kaçışı ile ilgili heyecanlı haberi o da başka birinden öğrenmeden kocasına vermek istiyordu. Nefisa'nın adı Şeyh Zahra'nın kulaklarında garip biçimde yankılandı. Gözlerinin önünde hala ıslak yaş izleriyle küçük pembe bir yüz belirdi. Gözler birden açıldı. Bunlar Nefisa'nın iri kara gözleriydi. Parmaklarını bıyığından çekti, boğulmakta olan ve kafası suyun üstüne çıkan biri gibi soluğu kesilmişti. Yüksek sesle bağırdı. Nefisa mı? Evet Nefisa dedi kadın. Fatiha duvarın dibine çömelmiş ve bebeği sıkı sıkı göğsüne bastırmıştı. Bebeğin kafasını siyah başörtüsüyle örtmüştü. Bebek memesini emiyordu. Kulağını duvara dayamamış olsaydı herhalde içinde Nefisa adının titreştiğini de duymayacaktı. Boğulmakta olan ve hiç ummadığı bir anda su yüzeyine çıkan biri gibi rahat bir soluk aldı. Nefisa mı? Nefisa adı karanlık odalarda yankılandı. Kerpiç duvarları delip geçti. Tezek ve kurutulmuş pamuk sapları yığılı alçak eğri damların üzerinden hep daha yukarılara, minare ve tepesindeki hilalden de yükseklere savruldu. Ve bunun muhtarın evinin önündeki yüksek tuğla duvara ve demir kapıya ulaşması hiç de uzun sürmedi. Nefisa adı muhtarın kulaklarında Şeyh Hamzavi'nin Nil kıyısında bir sünger gibi duran köyün en yüksek noktasından günde 5 kez Kafr Elten sakinlerini namaza çağırmak için okuduğu ezan gibi çın çın öttü. Muhtarın yanında en küçük oğlu Tarık oturuyordu. Yakınlarda üniversiteye başlamıştı ve tatilini köyde geçiriyordu. Nefisa'nın başına gelenleri duyunca henüz 19 yaşındaki gencin gözleri kafasında bir kadının bedenini canlandırdığı ve eylem kendisine yasakken resim ve sözcüklerle işini gördüğü zamanlardaki gibi parladı. Geçen hafta üniversitede tuvalette yeni doğmuş bir çocuk bulduk dedi kısık bir sesle. Ve 2 hafta önce de boş bir konferans salonunda öpüşen bir çift yakaladık. Ve şimdi de burada Kafr Elten'de bir kız bir çocuk doğuruyor. Bunu imamın kapısına bırakıp kaçıyor. Günümüzde kızlarda hiç utanma kalmadı baba. Evet oğlum haklısın yanıtını verdi muhtar. Kızlar ve kadınlar ahlaksız oldu. Bu sırada karısının daracık elbisesinin altında iyice beliren çıplak bacaklarına kaçamak bir bakış fırlattı. Kadın bacak bacak üstüne attı. Öfkesini güçlükle bastırabiliyordu. Neden erkeklerin ahlaksız olduğunu söylemiyorsunuz? Muhtar güldü. Bu yeni bir şey değil ki. Erkekler öteden beri ahlaksızdır. Ama şimdi kadınlar namusu elden bıraktı ve bu gerçek bir felaket getirecektir. Neden felaket getirsin? Neden eşitlik ve adalet getirmesin? Oğlu uzun buklelerini salladı ve annesine ayıplayarak baktı. "Yok anne, eşitlik konusundaki görüşüne katılmıyorum. Kadınlar erkeklerden farklıdır. Onların en değerli varlıkları namuslarıdır." Muhtarın karısı bir genel ev mamasının hafifseyen, bayağı gülüşünü andıran bir kahkaha attı. Kaşlarını çatarak dedi ki, "Gerçekten mi Profesör Tarık? Bir şeyh gibi davranıp namustan söz ediyorsun ha? Peki geçen hafta belli bir kadını görmeye gitmek için çantamdan 10 lira çaldığında namusun nerelerdeydi? Ya geçen yıl sen hizmetçi kızın ırzına geçip ben de bir rezaleti önlemek için ona yol vermek zorunda kaldığımda namusuna ne olmuştu? Ya ev işlerinde çalışan kızlara saldırırken namusun nerede kalıyor? O kadar ileri gittin ki bundan böyle yalnızca uşak çalıştıracağım. Lütfen söyler misin, hiç durmadan telefonla camdan ya da balkondan kızlara sataşırken namusun nerelerde? Hem madideki komşularımızın bana birçok kez senden dert yandıklarını bilmiyor musun?" Sözleri oğlunaydı, ancak hemen hiç saklamadığı bir kinle baktığı muhtardı. Delikanlı, babasının donuklaşmış yüzünden şimdi ebeveyni arasında alışılmış kavgalardan birinin patlayacağını anladı. Bu yüzden sözü hemen yeniden Nefisa konusuna getirdi. "Baba ne dersin? Şeyh Hamzavi çocuğu evlat edinecek mi?" "Niyeti öyle gibi," yanıtını verdi muhtar. "İyi bir adamdır ve çocuğu yok. Karısı yıllardır bir çocuğu olsun istiyor." "Bu durumda sorun ortadan kalkmış oluyor," dedi oğlu çok kesin bir biçimde. "Hiç de ortadan kalkmış olmuyor. Köylüler kim olursa olsun suçludan ölçülerini almadıkça rahat vermezler," diye karşı çıktı annesi. Kadın bu kinayeden sonra ayağa kalktı ve odasına gitti. Oğlu babasının dudak kenarlarının seyirdiğini ve onun bu sinirli seyirmeyi gizlemek için kaşınıyormuş gibi yaptığını fark etmedi. Mavi gözlerinde sanki kafasını başka bir sorun kurcalıyormuş gibi dalgın bir bakış vardı. Uzun süre sustuktan sonra dedi ki, "Bu adam kim olabilir ki? Acaba Kafr el-Tenli mi? Büyük olasılıkla. Ama elbette başka bir yerden de gelmiş olabilir. Nefisa gibi insanlar Kafr el-Tenli'nin dışında hiçbir şey ve hiç kimseyi tanımazlar." "Ne demek istiyorsun yani?" Bu köylü kızlarının ne denli deneyimsiz olduklarını bilirsin işte." "Nefisa'nın o kadar da deneyimsiz olduğunu sanmıyorum. Hiç öyle utanmazca bakan bir kız görmedim." "Evet, oldukça küstahtı. Ama adamın da epeyce atak olması gerek." Muhtar hemen atıldı. "İşte bu nedenle onun Kafr el-Tenli olmadığını sanıyorum. Buradaki herkesi tanırım ve içlerinden birinin bile böyle bir şey yapacak pervasızlıkta olduğunu sanmıyorum. Sence de öyle değil mi Tarık?" Tarık sustu. Gözünün önünden Kafr el-Tenli erkeklerin yüzleri geçiyordu. Babasının sorusunu duydu. "Kim olabileceği konusunda bir fikrin var mı?" Yüzler yeniden gözleri önünde belirdi ve birden biri tüm diğerlerinden ayrıldı. Belki de bu yüzü tüm diğerlerinden farklı kılan gözleriydi. İçinden bir ses kendisine "Elvao" diyene dek giderek artan bir merakla bu yüzü inceledi. Neden özellikle bu yüzün bir tarihte rastlamış olduğu diğer tüm yüzlerden baskın çıktığını bilmiyordu. Elvao ile Nefisa'yı hiç birlikte görmemişti. Elvao köyün doğu ucunda oturuyordu. Nefisa ise tam karşı tarafta, batıda. Ancak ciddi biçimde Nefisa ile bir araya getirilebilecek bir adam düşünmeye çalıştığında gözlerinin önünde hep Elvao'nun yüzü beliriyordu. Onunla yalnızca bir kez karşı karşıya gelmişti ve arada bir de onu uzaktan omzunda çapasıyla giderken görmüştü. Elvao hiç kimseyle konuşmaz ve bir gün olsun bir dükkan ya da evden içeri bakmazdı. Biriyle karşılaştığında ister polis şefi, ister caminin imamı, hatta isterse muhtar olsun, ilk selam veren o olmazdı. Kimse onu Nefisa ya da Kafr el-Tenli'den başka bir kadınla birlikte gördüğünü iddia edemezdi. Her gün, hatta herkesin camiye gittiği cuma günleri bile tarlasında çalışırdı. Güneş battıktan sonra kıyıda oturur ve gözlerini akan suya ya da ufukta yükselen ağaçlara dikerdi. Biri geçerken dönüp bakmaz, biri kendisine selam verirse sakin sakin "selam, selam" der, ancak yerinden kımıldamazdı. Delikanlının dudakları Elvao adını söylemek üzere hafifçe aralandı. Biri kendisine aklına neden özellikle Elvao'nun geldiğini soracak olsa tam bir yanıt veremezdi. Onunla yalnızca bir kez karşı karşıya gelmişti. Ancak bu gözlerinin içine bakmasına yetmişti. Tek bir bakışta bu gözlerin diğer adamlarınkinden farklı olduğunu anlamıştı. Hiçbir yere bakmıyorlardı. Tersine Nefisa'nın gözleri gibi hep gururla dümdüz bakıyorlardı. Şimdi o günü iyice anımsayabiliyordu. Bir saniyeden çok daha kısa bir sürede gözlerindeki ifadenin onlar arasında ayrılmaz bir bağ oluşturduğunu kavramıştı. Ne olduğunu tam olarak söyleyemezdi, ancak aralarındaki varlığından emindi. Bu duygu onu onlarla karşılaşmasıyla ilgili anı unutmanın karanlık bölgelerine gömüldükten sonra bile terk etmemişti. Gözlerinin önünde Elvao'nun yüzü belirince belli anıların okyanustaki bir damla su kadar önemsiz, sonsuzluk içinde yalnızca bir saniye kadar sürmüş olsalar bile asla silikleşmediğini, asla yitip gitmediğini kavradı. Ve babası sorusunu yineleyince içinden bir ses Elvao dedi. Babası Elvao adını söyleyince gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açıldı. Çünkü kendisi orada oturmuş düşünürken bu hiç aklına gelmemişti. En azından ona öyle geliyordu. Ancak babası ismi yineler yinelemez yalnızca bir kez gördüğü yüz karanlıktan ışığa çıktı. Silik bir anı canlı bir gerçeğe dönüştü. İçinden odada güçlü bir biçimde yankılanan bir ses yükseldi. Elvao mu? Muhtar artık bu gerçeğin çürütülmez olduğundan emin olmak istercesine ismi bir kez daha yineledi. Elvao. Demir kapı açıldı ve içeri üç adam girdi. Şeyh Hamzavi, Şeyh Zahran ve Hacı İsmail peş peşe muhtara doğru yürüdüler. İsmi söylediğini duyup duymadıkları bilinmez, ancak hepsi de bir solukta yineledi. Elvao. Sesleri avluda yankılandı. Yüksek tuğla duvarların üzerinde titreşti. Karanlık kerpiç kulübelere girdi ve daha gaz lambaları yanmadan sözcük herkesin ağzındaydı. Her yana yayıldığında henüz güneş batmamış ve yer kürenin diğer yüzü aydınlatmamıştı. Tarık korkuluğa yaslandı. Terasın altından Nil'in kıpkırmızı suları akıp gidiyordu. Güneşin uzaklarda ufukta kayboluşunu ve kıyıda oynayan çocukları seyretti. Onların çılgınca zıplayıp el çırparak şarkı söyleyişlerini dinledi. Hey deveci deveci, Nefisa ile Elvao'ymuş. Nefisa Nefisa, Elvao'nun yaşamı tehlikede. Elvao Elvao, Nefisa tarlada. Hey deveci deveci, Nefisa ile Elvao'ymuş. Şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açıldı. Kulaklarına inanamıyordu. Bu sürpriz adeta soluğunu kesmişti. Yanında duran annesine dönerek tutuk bir sesle sordu. Anne, gerçekten Elvao muydu? Ben nereden bileyim yanıtını verdi kadın. Sesi sinirliydi. Niye babana, muhtara sormuyorsun? 5. ayrımın sonu. Sayfa 52.